Ayrım 20, sayfa 122. 15. yüzyılda ekonomi. 15. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin büyük askeri ve siyasi girişimlerini mümkün kılan şey, yeni siyasi nizam altında gelişen ticari ve ekonomik hayat ve buna denk olarak artan devlet gelirleridir. Genelde Osmanlı Devleti, Levant sahasında Franklerin, parantez içinde Avrupalıların, siyasi egemenliğine ve ekonomik bakımdan imtiyazlı durumlarına son vermeye çalışmıştır. Bu arada Fatih, Bizans'ın çöküş devrinde Venedik ve Ceneviz'in temin ettikleri tam gümrük bağışıklığına son vermiş, onlardan gümrük almıştır. Bu gümrük Fatih devrinde bir tarihe kadar %2 gibi ufak bir orandaydı. Fatih bu oranı Müslümanlar ve haraç güzarlar, yani İslam devletine haraç ödeyen zımmiler için %4 ve harbiler için, yani Daral Harbe mensup olup amanname, parantez içinde kapitülasyon ile ticaret izni verilmiş olan yabancılar için %5 olarak tespit etti. Bu siyaset, o zamana kadar imtiyazlı bir durumda bulunan ve Levant pazarlarını sömüren Frank tacirleri tarafından bir felaket gibi gürültüyle karşılanmış ve Dubve Hayt gibi büyük bir alimi, Osmanlı devrinde Levant ticaretinin çöktüğü gibi abartmalı bir hükme sürüklemiştir. Osmanlı kaynaklarının, bilhassa Bursa kadı sicillerinin incelenmesi bu hükmün yanlışlığını göstermiştir. Bu devrin karakterleri kısaca şöyle ifade edilebilir. Osmanlı siyasi düzeni birbirinden uzak geniş bölgeleri güvenlik altında birbirlerine yaklaştırmış, buraların birbirini tamamlayan iktisadi birliğine yol açmıştır. Fatih devrinde süratle büyüyen İstanbul, daha Fatih'ten önce uluslararası ticaret merkezleri haline gelen ve gittikçe büyüyen Bursa, Edirne, Gelibolu, bu ticari canlanmanın tanıklarıdır. Bölgeler arası ticarette Osmanlı tebaası olan Müslüman tüccar, Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler, İtalyanların yerini almıştır. Gümrük defterlerinde İtalyan gemileri ve tüccarından çok daha fazla bu unsurları görmekteyiz. Batı Anadolu'da kuvvetli bir pamuk sanayi, Ankara ve Tosya'da sof sanayi, Bursa ve İstanbul'da ipekli sanayi, parantez içinde 1502'de Bursa'da 1000 kadar ipekli tezgahı sayılmıştır. Avrupa ve Kuzey memleketlerine önemli miktarda ihracat yapabilmekteydi. İstanbul'da ve Selanik'te çuha sanayi, Edirne'de deri işleri ve ayakkabı sanayi, Yanbolu'da aba kepe yapımı, Balkanlar'da önemli sanayi kollarıydı. Öte yandan Bursa, 15. yüzyılda İran'dan Avrupa'ya ihraç edilen değerli Estarabat, parantez içinde Staravi ipeğinin uluslararası antreposu haline gelmişti. Her yıl buraya devamlı 5-6 ipek kervanı gelirdi. Maringi'ye göre her kervan ortalama 200 yük ipek getirmekteydi. Floransa'da bu ticaretten yük başına 70-80 altın kazanıldığı hesaplanmıştır. Bursa gümrüğüne 1479'a doğru ipekten yılda yaklaşık 15 bin altın düka gelir gelmekteydi. Bursa, doğudan Müslüman tüccar kervanlarının eriştikleri en batıda bir merkez olarak Arabistan ve Hint mallarının da bir antreposu haline gelmişti. Daha 1432'de Bey de la Brocquière, Peralı Ceneviz tacirlerin Bursa'dan baharat satın aldıklarını tespit etmiştir. Maringi, baharatın Bursa'da pahalı olduğunu söylemekle beraber, bu madde Eflak Bodan ve Lvov'a, Bursa'dan sevk olunmaktaydı. Floransalılar, Bursa'da baharatı kumaşla değişmeyi, Mısır ve Suriye'de altınla almaktan daha karlı saymaktaydılar. Nihayet, Fatih devri sonlarında Hindistan'da Behmenilerin meşhur veziri Mahmud Gavan, Bursa'ya kendi ajanları ile muntazaman Hint malları göndermekteydi. Bu Hint ajanları Bursa'dan Balkanlara geçmekteydiler. Bursa aynı zamanda kıymetli Avrupa yünlülerinin doğu memleketlerine sevk edildiği bir merkezdi. İpek tacirleri dönüşlerinde İran'a Bursa'dan aldıkları bu yünlüleri götürmekteydiler. Bursa'nın bu devirde nüfusu 50 binden aşağı değildi. Baharat, boya ve Hint kumaşları gibi değerli maddeler genellikle Şam, Adana, Konya üzerinden Anadolu'yu çapraz kesen eski ticaret yolu üzerinden kervanlarla gelirdi. İkinci bir yol, Mısır ve Suriye limanlarından Antalya'ya, oradan Bursa'ya gelen deniz yoluydu. Bu kısa ve ucuz yol, bilhassa ağır ticaret malları için kullanılırdı. Anadolu'dan Mısır'a külliyetli miktarda ağaç, tahta, demir, Antalya ve Alanya limanlarından sevk olunurdu. 1480'lerde bu ticaretle uğraşan Bursalı Türk taciri Hayrettin'in yarım milyon akçe sermaye ile bir şirket kurmuş olduğunu biliyoruz. Selçuklu Anadolu'sunda olduğu gibi 15. yüzyılda da Müslüman Türklerin sanayi ve ticarette birinci planda faaliyette olduklarını, büyük şehirlerde hükümet karşısında nüfuzlu bir sınıf teşkil ettiklerini görüyoruz. Gayrimüslim zımmilerin, Ermeni, Rum ve Yahudilerin Osmanlı İmparatorluğu'nda ticarette egemen olmaları, ancak 16. yüzyıldan sonra Batı Avrupa ticaretinin gittikçe daha büyük bir önem kazanmasıyla mümkün olmuştur. İstanbul'un yeniden inşası. Fatih'in en büyük kaygısı, İstanbul'u dünyanın siyasi ve iktisadi merkezlerinden biri, gerçek bir metropolis haline getirmek, nüfuslandırmak, imar etmek ve kalkındırmak olmuştur. İstanbul fetihten önce vücutsuz bir baş gibiydi. Şehrin nüfusunun 40 bine kadar düştüğü iddia edilmiştir. Patrick Gennadios'a göre İstanbul, imparatorluğun son günlerinde fakir ve büyük kısmı gayrimeskun bir harabeler şehri idi. Fatih şehri yağmasız almaya çalışmış fakat başaramamıştı. Fetihten sonra dağılan ahaliyi toplamaya çalıştı. Silivri ve Galata'dan nüfus getirip yerleştirdi. Sürgün usulüyle şehre nüfus getirip yerleştirme işini saltanatının sonuna kadar uyguladı. Foça'dan, Argos'tan, Amasra'dan, Trabzon'dan, Mora'dan, Taşoz ve Samotrakya adalarından, Midilli ve Agriboz'dan, Kefe'den şehre Rum, İtalyan Yahudi nüfusu getirip yerleştirdi. Almanya ve İtalya'dan Yahudilerin gelmesini teşvik etti. Konya, Aksaray, Larende ve Ereğli'den mühim miktarda Müslüman Türk halkı sürüp getirdi. Şehrin etrafındaki bölgede savaş esirlerinden yerleştirerek 100 kadar köyü ihya etti. Şehre gelen yolları ve köprüleri tamir ettirdi. 1455 kışında meşhur Kapalı Çarşı'nın çekirdeği olan Büyük Bedestan'ın yapılmasını emretti. Keza o yıl şehre bol su getirtmek için su yollarının onarımını emretti. Fatih şehirde yaptırmakta olduğu inşaatı bizzat teftiş ederdi. Şehrin göbeğinde yaptırdığı ilk sarayı, parantez içinde eski saray, sonra uygun bulmadı. Saraybunun'da inşa ettirdiği yeni saray, parantez içinde Topkapı Sarayı, 1464'te tamamlandı. İstanbul'un yeniden inşasında esas rolü bütün Osmanlı şehirlerinin kuruluşunda ve gelişmesinde olduğu gibi vakıf müessesesi oynamıştır. Bugün devlete ait birçok kamu hizmetlerini, yani halka açık binalar, ibadet, ticaret yerleri, seyyahları barındıracak imaretler, çeşme ve hamamlar, köprüler, mektep ve hastaneler inşası ve idamesi işini vakıf müessesesi yerine getirmekteydi. Osmanlı Devleti'nin kamu hizmetleri fikrinden uzak olduğu, yalnız tebaayı istismar fikrine bağlandığı iddiası tamamıyla yanlıştır. Reayanın refahı bir din vazifesi olarak benimsenmiştir. Fatih'in kendi vakfiyesinde şunlar yazılıdır. Hüner bir şehir bünyad etmektir, reaya kalbin abad etmektir. Osmanlı Devleti vakıf müessesesini bu doğrultuda en ziyade geliştirmiş bir İslam devleti sayılabilir. Devlet bütçesinden 1528'de vakıf ve mülklere ayrılan para genel gelirin %16'sını alıyordu. Osmanlılar vakıfları sıkı devlet kontrolü altına almıştı. Eskiden olduğu gibi kişiler şimdi sadece kadının tanzim ettiği vakfiye ile vakıf tesis edemezlerdi. Bunların mutlaka merkezi hükümete tescil ve tasdik ettirilmesi lazımdı. Her padişah culusunda bu vakıf belgelerini kontrol ettirir, kendi adına berat verir veya nesh ederdi. Hristiyan vakıfları da aynı kontrole tabiydi. Fatih, Trabzon'da manastırlara ait vakıfları kaldırmış fakat Athos, parantez içinde Aynaroz dağındakileri tasdik etmişti. İstanbul'un imarından önce Bursa, İznik, Gelibolu, Edirne, Filibe, Sofya, Serez, Ferye, Üsküp, Yenişehir, Manastır, Silistre gibi şehirlerin Osmanlı idaresinde birer Türk Müslüman şehri olarak süratle gelişmesi ve imarı nasıl vakıf sayesinde olmuşsa, İstanbul'da aynı yolla bir Türk şehri olarak yeniden imar edilmiştir. İstanbul imarı hakkında Türk şehir yapıcılığının bir örneği olarak biraz ayrıntı vereceğiz. Fatih, 1459 yılında bütün büyük ricali toplayarak şehrin değişik yerlerinde vakıflarla imaretler, imar merkezleri vücuda getirmelerini istedi. Kritovulos'a göre Fatih, kendisi Yeni Saray'la Büyük Cami'nin inşasını bu tarihte emretti. Vezir-i Azam Mahmud Paşa, sultanı izleyerek İstanbul'un en gözde alışveriş merkezi olarak bugüne kadar devam eden Mahmud Paşa sitesini vücuda getirdi. Bursa'da cami, medrese, imaret yaptırdı ve bu hayır tesislerine gelir temin etmek üzere hamam, çarşı ve han gibi ticari tesisler yaparak vakfetti. Aynı şekilde zamanla diğer vezirler de bugün İstanbul'un belli başlı mahallelerini teşkil eden siteler kurdular. Bunların en mühimleri Hoca Paşa, Gedik Ahmet Paşa, Murat Paşa, Davut Paşa mahalleleridir. Fatih kendisi yaptırdığı caminin etrafında meşhur 8 parantez içinde Semaniye medresesini, çocuklar için bir mektep, Darat Talim bir hastane, parantez içinde Darüşşifa, fakirler ve yolcular için bir imaret inşa ettirdi. İstanbul'da yaptırdığı veya kiliseden çevirttiği 9 cami ve onlara bağlı kurumları devamlı şekilde tamir ve idame etmek, personelin maaşlarını ödemek üzere İstanbul'da devlete ait arazi, ev ve dükkan kiralarının önemli bir kısmını İstanbul dışında 35 köyü vakfetmiştir. Bundan başka İstanbul'da inşa ettirdiği büyük bedestan, parantez içinde Bezazistan, Sultan Pazarı, Beylik Pazarı'nın ve başka ticaret yerlerinin, 4 hanın, 14 hamamın, 54 değirmenin gelirlerini yine aynı amaçla vakfetmiştir. Fatih'in yaptırdığı hastanede, parantez içinde Darüşşifa, muhtaç kimseler bakılır ve bedava ilaç verilirdi. İçinde iki alim ve tecrübeli doktor, bir kehhal, parantez içinde göz doktoru, bir cerrah, parantez içinde operatör, bir eczacı hazır bulunurdu. Eza mahzeni muhafızı ve idare işlerine bakan bir emin ile vekili, iki hastane ahçısı, kapıcı ve iki hasta bakıcı, hastane personelini teşkil etmekteydi. Vakfiyede hastalara tatlı muamele olunması özellikle işaret olunmuştur. İmparatorluğun en yüksek ilim müessesesi olarak yaptırılan Semaniye medreselerine gelince, buraya yetkinlik gösteren her Müslüman çocuğu kabul olunurdu. Talebenin bütün masrafları vakıf gelirinden sağlanırdı. Yüksek dini ilimlerle beraber akli ve nakli ilimler, parantez içinde tababet, astronomi, matematik okunurdu. Fatih bu medreselerin teşkilatlandırılmasında Türkistan'dan getirdiği meşhur astronomi alimi Ali Kuşçu'dan istifade etmiştir. Her sene sonunda müderrislerle personelin ileri gelenleri bir toplantı yaparlar, işlerin vakfiyeye göre yürütülüp yürütülmediğini kontrol ederler, kusuru görülenleri cezalandırırlardı. Vakıf kendi idari ve mali işlerinde özerk olup, yılda bir hesaplar yerel kadı tarafından kontrol edilirdi. Vakfın genel nazırı bizzat padişahtı. Bütün bu tesislerin ekonomik önemi büyüktür. Şehrin büyümesi ve kalkınmasında başlıca rolü oynamıştır. Yalnız Fatih Camii etrafında 286 dükkandan oluşan bir çarşı vücuda gelmişti. Bu dükkanların kira bedeli vakfa aitti. Fatih, Ayasofya Camii'ni tamir ve içindeki hizmet sahiplerinin masraflarını karşılamak üzere 1350 dükkan, 51 hamam, 987 ev, 32 bozahane, 22 aşhane, parantez içinde lokanta, tahsis ve vakfetmişti. Bunların yıllık geliri takriben 13 bin Venedik dükasına varmaktaydı. İstanbul nüfusu. Kadı Muhyiddin'in 1477'de yaptığı bir sayıma göre İstanbul nüfusu o tarihte şöyleydi. Sütun başlıkları İstanbul'da parantez içinde hane, aile, Galata'da parantez içinde hane, aile. Müslümanlar İstanbul'da 8951 aile, Galata'da 535 aile. Hristiyanlar parantez içinde Ortodoks, İstanbul'da 3151 aile, Galata'da 592 aile. Yahudiler İstanbul'da 1647 aile, Galata'da yok. Kefeliler İstanbul'da 267 aile, Galata'da yok. Karamanlılar İstanbul'da 384 aile, Galata'da yok. Ermeniler İstanbul'da 372 aile, Galata'da 62 aile. Frankler parantez içinde Avrupalılar İstanbul'da yok, Galata'da 332 aile. Çingeneler İstanbul'da 31 aile, Galata'da yok. Yekün İstanbul'da 14.803 aile, Galata'da 1.521 aile. Aynı sayıma göre 1477'de İstanbul'da 3.667 dükkan, Galata'da 260 dükkan vardı. Bu sayıma askeri sınıfın konmadığı unutulmamalıdır. İstanbul nüfusunu 1530'a doğru Örlüğe Barkan 400 ila 500 bin, F. Braudel ise 16. yüzyıl sonuna doğru 700 bin tahmin etmektedir. Fatih'ten bir yüzyıl sonra İstanbul, onun tasarladığı gibi gerçekten bir dünya metropolisi haline gelmiştir. Parantez içinde 1509'daki şiddetli zelzelede 109 cami ve bu arada birçok Bizans ve antik dönem eseri harap olmuştur.